Teşekkür ederim Mark. Size de hoş geldiniz demek istiyorum. Çok baskı hissediyorum şimdi Mark. Çünkü yani vazım bittikten sonra nasıl hissettiğimize göre oraya gideceğiz. Herkes yani çok ağırlık hissederse, yorulluk hissederse hepimiz sadece çay içeceğiz, yani uyuyacağız. İyi olursa, imanımız gelirse farklı olacak. O zaman hesaplayabiliriz bundan sonra, değerlendirebiliriz nasıl geçtiğini. Tamam. Bugün son Rabbin sofrası ilgili vaazlarımız olacak. Yani Rabbin sofrasının anlamına, önemine, nedenine baktık son haftalar boyunca. Ve bugün bu serinin son mesajını veriyorum. Yani son vaazlar özellikle yani sembolik, Rabbin sofrası nasıl sembolik bir şekilde olduğunu baktık. Ama bugün demek istiyorum ki bu sadece sembolik değil. Yani gerçek Rab'dan gerçek bir tepki bekliyoruz. Gerçekten almak istiyoruz ondan. Ve Rabbin sofrası aldığımızda itaat ediyoruz imanla. Ve diyoruz ki, evet iman ediyorum. Ben bu sofrasına katılırsam, gerçekten Rab benimle konuşacak, güçlendirecek. Benimle olacak. Onun söz gerçektir. O zaman heyecanlıyım bugün. Eğer imanlı olursanız, İsa'ya iman etseydiniz ve onu itaat ederseniz, biliyor musunuz? Siz çağrılmıştınız. Tanrı'nın çağrısı var. Eskiden bir adam vardı. Genç bir adamdı. Kendi ülkesinin başkentinde yaşıyordu. Varlıklı bir aileden geliyordu. Devletin önemli kişilerle tanışmıştı. Zengindi ama bir anda doğru zenginliği anladı. Ben neler yaptığını bilmiyorum, nerede olduğunu bilmiyorum. Yani ne ya sabah ya akşam olduğunu bilmiyorum. Ama bunu biliyorum ki bir anda yüce ve görkemli Rabbi gördü bu adam. Allah'ın huzuruna götürüldü. Tanrı tahta oturuyordu. Giysinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Etrafında melekler uçuyordu. Sürekli her şeye egemen Rab kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyaya dolduruyor diye Tanrı'ya övüyorlardı. Adam onlardan gözünü çevirip kendine baktı ve ne kadar kirli, alçak, günahkar olduğunu fark etti. Yere kapandı ve yüksek sesle "Mahvoldum!" diye bağırdı. Bu durumla karşılaştırırsam ben kirliyim. Dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm diye ağladı. Meleklerden biri adama yaklaştı. Elinde sunaktan mışayla aldığı bir kor vardı. Onunla adamın ağzına dokunarak ne kadar ağır oldu acaba? Ağzına dokunarak işte bu kor dudaklarına dedi, suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Wow! Bu adam melek tarafından ateşle meshedildi. Bir fark oldu mu? Evet. Bundan hemen sonra tahtında oturandan bir ses çıktı. Kim göndereyim? bizim için sen bizim için kim gidecek diyordu. Bir temsilci arıyordu. Yani onun mesajını ilan etmesi için birini arıyordu. Kim? Ve daha önce yere kapanan adam şimdi ateşle ve ateşin gücüyle kalktı. Anladı ki bu yüzden affedildim. Bu nedenle meshedildim. Tabii ki bu meshedilmiş adam Yeşaya peygamberiydi. Ve sonraki 50 sene boyunca Rabbin sözlerini halkına anlattı. Krallara ve de halka. Herkese ilan etti. Ve biz de hep birlikte Yeşaya'nın sözlerini okuyabiliriz. Ekranda olacak. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Ben! Beni gönder! Dedi. Yüreğinde bu var mı acaba? Biz aynı şekilde çağrıldık. Rab İsa'nın temsilcileri olarak görevlendirildik. Yani yeni bir kelime, yeni bir gramer öğrenmek zorundaydım bu vaaz için. Görevlendirildik Rab tarafından. Hamdolsun. Onun mesajını, onun müjdesini halkımıza ilan etmek için görevlendirildik. İsa'nın, bundan önce demek istiyorum, hatırlıyorsunuz, son hafta, son iki hafta önce öldü. Biz birlikte mezarlığa gittik ve fark ettim ki ne kadar kişi o aynı gün öldü. Ve şükrettim çünkü imanlı olarak öldü. Şimdi Rab'in yanında olur. Şimdi cennete girdi. Ama fark ettim ki kaç kişi umutsuz içinde öldü bugün. Görevlendirildik. İsa'nın öğrencilerine son verdiği emir neydi? Ve dikkat et. Bu 11 öğrencilere değildi. Bu tüm oradaki öğrencilere geldi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymaya onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Ve öğrenciler hemen koşa koşa gittiler mi? Hayır. Çünkü Rab hem bunu hem de şunu dedi. Onlara dedi ki şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarsınız. Ben de babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kente kalın. Öğrenciler görevlendirildiler ama başlamadan önce meshedilmeleri gerekiyordu. Meshedilmek neydi? Yani bir iş için, bir amaç için ayrılmak, bir görev için güç almak, yetki almak. Bu meshedilmek demek. Yani sonradan göreceğiz ki tüm öğrenciler kutsal ruhla dolduruldu. Peygamber Yeşaya gibi ateşle meshedildiler ve bundan hemen sonra onun verdiği görevleri yapmaya başladılar. Ve biz de Aynı şekilde İsa'yı takip etmek istersek, demek ki onun verdiği görevi de yapacağız. Bu görevi yapmak için meshedilmiş bir halk olmalıyız. Yani mesela bir polis düşünelim. Hırsız yakalamaya çalışırsa ama ona ne polis rozeti, ne de silah, ne de mermi verilmezse bu polis başarılı olamaz. Hırsız ona öldürecek. Rab de bize bir görevi veriyor. Ama aynı zamanda biz gerekli güç ve yetki ile donatıyor. O zaman meshedilmeyi yetki ve kutsal ruhu bekleyeceğiz. O olmadan biz hiçiz. Ve bu iki noktaya birlikte anlayıp uygulamak gerekiyor. Görevlendirildik ve meshedildik. İkisi hatırlamalıyız. İkisiyle yaşamalıyız. Rab'dan gücü, yetkiyi, yaşama aldım. Hamdolsun. Ama sadece benim için değil, bir görev tamamlamak için. Birkaç yüzyıl önce bir İngiliz bir kitap yazdı. Adamın ismi John Bunyan idi ve kitabı Pilgrim's Progress. Yani hacının gelişimi demek. Sembolik bir şekilde her Hristiyanın hayatını bir fantastik hikayeyle anlatmaya çalıştı. Çok harika, çok güzel bir kitap. Onu çok seviyorum. Hikayenin kahramanı bir gün sırtında bir yük olduğunu fark ediyor. Bu yük günahtı. Ve bu yüzden bu yükten kurtulmak için bir yolculuğa başlıyor. Birçok macera yaşadı ve bir tanesi anlatmak istiyorum. Kahramanımız çok yoruldu. Uzun bir yoldan geçmiş. Gece olmuştu. Uyumak istedi. Ama ileride güzel bir saray görünüyordu. Kahramanımız duymuştu ki orada herkes kalıp dinlenebilir. Oraya gitmek istedi. Kapının ışığında bir nöbetçi vardı. Ve kahramanımız birkaç yüz metre yakına geldiğinde nöbetçi yüksek sesle "Hoş geldiniz!" diye bağırdı. "Kardeşim, doğru gel. Yolun tam ortasında kal. Ne sağ ne de sola eğilme," diye önerdi. Kahramanımız baktı. Yol genişti ve sol sağ hiç fark değildi. Ama neyse diyerek yolda ilerlemeye başladı. Ama giderken bir anda sola baktı, bir ses duymuş. Ve karanlıkta iki parlayan göz gördü. Kahramanımız bu büyük ve yabani hayvan olduğunu anladı. O zaman ileri doğru devam ederken bu defa sağ eğilmeye başladı. Ama sağ tarafından bir kükremeye duydu. O tarafa baktığında dev bir aslan gördü. O zaman sola döndü. Ama orada da bir aslan gördü. Parlayan gözlü aslan. Kahramanımız durdu. Tekrar ileriye baktı. Ve orada nöbetçi kapıda duruyordu. Yine "Kardeşim, doğru gel. Yolun tam ortasında kal. Ne sağ ne de sola eğilme," diye önerdi. Bu defa kahramanımız korkuyla tam ortadan yavaş yavaş yürümeye başladı. Ama bir anda sağdaki aslan ona doğru atıldı. Bir saniye sonra soldaki aslan atıldı. Ama son anda ikisi de durdu. Onların boyundaki boynundaki zincir son üzünlüğüne kadar gerilmişti. Ve bu onları durdurmuştu. Ortada kalan aslanın yetişemediği ince bir alandan geçmeyi zorundaydı. Hayal edebilir misiniz? Karamanımız hızlanarak yürüdü. Ve aslanlar kükrediği halde ortada kaldığı için ona dokunamadılar. Amacına ulaştı. Saraya geldi. Çok daha macera yaşamış ama biz burada durduracağız. Çünkü biz de aynı şekilde iki durum arasında kaldık. Sağ tarafta görevimiz olduğunu unutmuyoruz. Tüm dünyaya müjdeyi ilan etmek üzere görevlendirildik. Sol tarafta ise bu görevi yapabilmek için yetkimiz ve gücümüz olmalı. Ve bunu unutmamalıyız. Bu gücü Rab'den almalıyız. Çünkü biz kendi gücümüzle bu görevi yerine getiremeyiz. Fazla sağa eğilirsek ve sadece görevi odaklanırsak, Rab'i beklemezsek, o aslan bizi parçalayacak. Eğer sola eğilirsek ve Rab'i beklersek ama göreve gitmezsek, o da bir aslan ve yine de bizi parçalayacak. Düşeceğiz. Rab'in verdiği iş, onun verdiği güç ile yapılması gerekiyor. Bir nehir düşün. Yani su girişten giriyor, nehirden akıyor ve çıkıştan çıkar. Biz Rab'in nehri gibi olmalıyız. Yani Rab'in gücü bize giriyor. Doldurulduk. Ama eğer bizde kalırsa, bir rezervuar yapmaya çalışırsak, o yaşayan su dürgünlaşır. Nehirin çıkışında baraj yaparsak ve bu güçle dünyaya gitmezsek boşa gitti. Eğer görevimizi dikkat etmezsek ekrandaki resim gibi her şey ölür. Gelecek olan. Görebilir misiniz? Evet. Balıklar ölür. Yani eğer aktamazsa yaşam yok. O bu tarafta nehrin girişte baraj yaparsak, tabii ki su gelmez. Hiç su olmayacak. Her şey kurutur. Çünkü su bizden gelmez. Anlatabildim mi? Ve böyle olacak. Tekrar her şey ölür. Hızla akan akarsuyla dolu bir nehir gibi olmalıyız. Onun çağrıyla güç gelir ve yaşam gelir. Rab'dan gelir, bize girer, bizden gider. İsa'nın ilk öğrencileri gibi, elçilerin işleri bire bakıyoruz. İsa onlara, babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanlara ve tarihleri bilmenize gerek yok karşılığına verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Ve öğrenciler itaat ettiler, beklediler. Görev veren Tanrı onları yetkide verecek mi acaba? Elçilerin işleri 2'de Pentekost günü öğrencilerin meshedildiğini görüyoruz. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldururdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. Yani öğrenciler meshedilmeden önce bu görev yapmaya çalışsaydılar, tüm ağırlık onlara düşecekti. Yasada olduğu gibi olacaktı. Emir verdi ama güç vermedi. Yasa bizi kurtaramadı. Mes hedildig den sonra gyrefi yap masalarda meve olmayacaktı ve Tanrı'nın varlığı onları terk edecekti. Ama mes hedilip gyrefi yaptılar. Ve Joel'in sözleri okudu. Ve Petrus kalktı ve dedi ki, biz deli değiliz, sahoş değiliz. Bu Joel'in peygamberlikten geliyor. Bugün geldi. Herkes kurtulabilir Rabbi İsa tarafından. Onun adıyla. Ve Petrus kutsal ruhun gücüyle bu vaaz verdi. Ve o gün 3000 kişi iman etti. Daha önce Petrus, yani 6 hafta önce galiba, Petrus o kadar güçlü değildi. Birkaç gün önce korkuyla Rab İsa'ya inkar etmişti. Şimdi kutsal ruhtan aldığı güç içinde kalamadı. Saklanamadı. Ve yetkiyle konuşuyordu, müjdeyi ilan ediyordu. Sadece ilk öğrenciler mi bu görevi ve bu gücü aldılar mı? Hayır. Petrus hemen yeni imanlılara bu meshedilişten söz ediyor. Ve onları bu göreve çağırıyor. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizle, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için. Tanrımız Rab'in çağıracağı herkes için geçerlidir. Fark ettiniz mi? Hemen kutsal ruh alabilirsiniz. Meshedilmiş olabilirsiniz, dedi. Aynı zamanda dedi ki, bu sadece sizin için değil, çocuklarınız için, uzaktakiler için, tüm dünyaya için. Rab'in herkes çağıracağı herkes için geçerlidir. Wow. Bu yeni kilise ilk olarak ne yaptılar? Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Çünkü bu Rab'in sofrası yaptığımızda Rab'in görevi katılıyoruz. Ben diyoruz. Beni gönder diyoruz. Hem de ama tek başına yapmak istemiyorum. Meshedildim. Rab'in ölüm dirilişi ve gönderdiği kutsal ruh ile meshedilmiştim. Ben gideceğim öyle. Nasıl hissediyorsun bugün? Hepimiz yani ya sağ ya da sola düşeceğiz. Hiç kimimiz tam ortada kalıyoruz. Sadece tek biri bunu yaptı ve onun ismi biliyorsunuz. İsa. Ama biz belki bu taraftayız, belki bu taraftayız. Tamam mı? Bunun hakkında kötü hissetmeyelim. İnsanız biz. Normaldir ama dikkat etmemiz gerekiyor ve düzeltmek lazım. Sağ mı eğildim? Fazla görevi odakladım mı? Kendi gücümle yapmaya çalıştım mı? Öyle olursa belli sonuçlar olacak. Yani belki çalışmaktan yoruldum. Daha fazla yapmak istiyorum. Sahile gitmek istemiyorum. Müjdelemek istemiyorum. Kilise, bitirdim. Belki moralim bozuldu. Belki suçlu hissediyorum. Çünkü bu görevi yapamam. Vazgeçmeyi düşünüyorum. Belki boş ver. Denedim. Çalıştım ama yapamadım. die edisyonuyorum. Ve biz insanız. Yani bunu tek başına yapmaya çalışırsak, Rab'in gücüye dayanmazsak, bu normal bir sonuçtur. O aslandan çevirmemiz lazım. Anlatabildim mi? O tehlikeden bu tarafa git. Ve bu sorunun cevabı İsa'dır. Daha fazla çalışmak bir cevap değil. Rab İsa'ya gelmemiz gerekiyor. Ona gel. İtiraf et. Tövbe et. Evet, kendi yapmaya çalıştım ama yapamadım. Tekrar Tanrı'nın meshedişini almak gerekiyor. Kutsal Ruh'la tekrar doldurulmamız lazım. Belki bir tatil yapmamız lazım. Dinlenmemiz lazım Rab'in huzurunda. Bizi suçlanmayacak. Anlatabildim mi? Bu da doğru, bu da Hristiyanlık. Tamam mı? Rab'in sofrasına aldığın zaman ilan et. Görevim var, evet. Ama Tanrı'nın gücüyle yapamam. Onun meshetini istiyorum. Ve duayla senin hayatının nehirin girişteki barajı aç. Su aksın. Ya da sola mı eğildim? Görevimi unuttum mu? Fazla mı içime bakıyor muyum? Her şey yani evimde, kilisesimde, her şey mükemmel olmaya yapmaya çalışıyor muyum ama dışarıya bakmıyorum. İncinmiş olabilir miyim? Tanrı'nın verdiği harikalar ve armağanları kendimde mi tutmaya çalışıyor muyum? Çevremin baskısından rahatsız olmamak için İsa'dan fazla bahsetmiyor muyum? Korktum. Öyle olursa belki kardeşlere suçlanmaya başladım. Yani bize odaklanırsak, fazla yakın bakarsak ama dışarıya bakmazsak, normal bir sonuç bu. Onların hatalarına fazla dikkat etmeye başladım mı? Belki her şeyden bıktım. Oh, yeter. Kardeşlerle birlikte olmaktan vazgeçebildim. Çünkü amacımız yoksa birlikte olmak gerekmiyor, faydası yok. Görevimiz yoksa tek başına kalmak daha kolay ve daha mantıklı. Ama görevimiz var. Bu da normal bir sonuçtur. Bu aslandan da çevirmemiz lazım. Cevabımız tekrar İsa'dır. Ona gel, itiraf et. Tövbe et, yardımını iste. Onun gücüyle yola çık. İtaat et. Rab'in sofrasına aldığın zaman ilan et. Tanrı'nın gücü bende, meshedilmiş biriyim ve de bir amaç için meshedildim. Yine görevlendirildim. Ve Rab'in güç için, onun cesaret için dua edelim. Duayla senin hayatın nehirin çıkıştaki baraja aç. Dünyada onun müjdesini yay. Ve bu Rab'in sofrasına almadan önce düşünelim. Hangi tarafta düştüm? Hangi tarafta bulundum? Rab'in sofrasına her alışımızda bu gücü ve yetkiyi yeniden alıyoruz ve göreve yeni bir teşvik, yeni bir istekle yeniden başlıyoruz. Dua edelim almadan önce ama böyle yapmak istiyorum. Biraz riskli. Acaba iki tane cesur kişi var mı? Bir kişi, ilk kişi, yani ben göreve fazla odaklandım diye düşünün. Biri. Ve meshedilmiş olduğumu hatırlamam gerekiyor belki. Belki bir cesur kişi bizim için bir temsilci olabilir. Ve bizim için dua edebilir ve hepimiz amin diyeceğiz. sana yüksek sesle. Ondan sonra ikinci kişi belki cesur, çok cesur bir kişi olmalı. O kişi, yani ben fazla içine düşündüm. Ben sadece Rab'dan almak istedim ama dışarıya gitmek istemedim. Ama bugün hatırlıyorum tekrar. Görevlendirdim. Görevlendirildim. Diye dua eden bulunabilir bizde acaba. Gözlerimizi kapatalım. Ve sen bizim temsilci olarak dua etmek istersen lütfen şimdi bizim için dua et.